Ayrım 3. 12 Gezici Öykü. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 33. Ama bir daha hiçbir mektubu açmadım dedi. En acil olanın bile bir hafta sonra daha az acil olduğunu ve aradan 2 ay geçtikten sonra yazılanların bile onları hatırlamadığını keşfettiğimden beri hiçbirini. Lazara bir sigara yakınca başkan yarı karanlıkta ona baktı ve hırslı bir el hareketiyle sigarayı onun elinden kaptı. Derin bir nefes çekip dumanı gırtlağında tuttu. Şaşıran Lazara bir yenisini yakmak için paketi ve kibrit kutusunu aldı. Ama başkan yanan sigarayı geri verdi ona. Öyle büyük bir zevkle içiyorsunuz ki dayanamadım dedi. Ama öksürmeye başlayınca dumanı çıkarmak zorunda kalmıştı. Bu kötü alışkanlığı bırakalı yıllar oldu. Ama o beni tam olarak bırakmadı dedi. Bir zamanlar beni alt etmeyi başardı. Şimdi olduğu gibi. Öksürükle 2 kez daha sarsıldı. Ağrısı yeniden başlamıştı. Küçük cep saatine baktı ve gece ilacından 2 tablet aldı. Sonra fincanın dibini inceledi. Değişen bir şey yok. Ama bu kez ürpermedi. Eski yandaşlarımdan bazıları benden sonra başkan oldular, dedi. Seago, dedi Homero. Seago ve daha başkaları, dedi başkan. Hepsi de benim gibiydiler. Yerine getirmeyi bilmediğimiz bir görevle, layık olmadığımız şerefli bir mevkiyi ele geçirmiştik. Bazıları yalnızca iktidarın peşindedirler. Ama pek çoğu ondan daha azını ararlar. Yani yalnızca bir iş sahibi olmayı. Lazara diklendi. Hakkınızda ne dediklerini biliyor musunuz? Diye sordu. Telaşa kapılan Homero hemen araya girdi. Hepsi yalan. Hem yalan hem değil, dedi başkan ilahi bir sükunetle. Bir başkan söz konusu olduğunda en büyük rezaletler aynı anda 2 türü birden olur. Doğru ve yalan. Sürgün hayatının her gününü, hükümet organı gazetede yer alan pek az haberden başka dışarıyla bir ilişkisi olmadan resmi bir lisede, İspanyolca ve Latince dersleriyle ve Aimé César'ın ara sıra verdiği çevirilerle hayatını kazanarak Martinique'de geçirmişti. Ağustos ayında hava dayanılmaz derecede sıcak oluyordu. Öğleye kadar hamandan kalkmayarak yatak odasındaki ventilatörün mırıltısı içinde okurdu. Karısı en sıcak saatlerde bile üzeri yapma meyveler ve organza çiçeklerle süslü, geniş kenarlı bir hasır şapkayla kendini güneşten koruyarak özgür olarak beslediği kuşlarla ilgileniyordu. Ama sıcak azaldığında terasta hava almak çok hoştu. O gözlerini karanlıklara gömülene kadar denize dikiyor, karısı ise yırtık şapkası ve her parmağında fantezi yüzükleriyle salıncaklı asır sandalyesinde oturup dünyanın her yanından gelen gemilerin geçişini seyrediyordu. Şu Puerto Santo'ya gidiyor derdi karısı. Şuradaki Puerto Santo'dan aldığımız yüküyle neredeyse ilerleyemiyor derdi. Çünkü kendi memleketinden olmayan bir geminin geçebileceğini düşünemezdi. Oysa duymazlıktan gelirdi. Ama sonunda karısı unutmayı ondan daha iyi becermişti. Çünkü belleğini yitirmişti. Gürültülü grup vakti geçene kadar orada öylece oturuyorlar, sonra da sivrisineklerden mahvolmuş bir halde eve sığınmak zorunda kalıyorlardı. Onca Ağustos ayından birinde, terasta gazetesini okurken birden şaşkınlıkla irkilmişti başkan. Aman Allah'ım demişti, Estoril'de ölmüşüm. O tembellik içinde kendinden geçmiş olan karısı, bu haberden dehşete kapılmıştı. Hemen bir sokak ötede basılmakta olan, içinde ara sıra yaptığı çeviriler çıkan ve müdürü arada bir onu ziyarete gelen gazetenin 5. sayfasında 6 satırlık bir haberdi bu. Şimdi de Lisbon'un sayfiye yeri ve Avrupa'daki gözden düşmüşlerin barınağı olan Estoril'de öldüğünü yazıyordu. Hayatında oraya hiç gitmemişti. Belki de dünyada ölmeyi istemeyeceği tek yerdi orası. Eşi o anda aklında kalan son anının acısıyla kahrolarak 1 yıl sonra gerçekten ölmüştü. Babasının devrilmesine katılıp daha sonra kendi işbirlikçileri tarafından kurşuna dizilen tek oğlunun anısıydı bu. Başkan içini çekti. Biz böyleyiz ve hiçbir şey bizi kurtaramaz dedi. Bütün dünyanın her türlü pisliğinden oluşmuş, sevginin katresi bulunmayan bir kıta. Kadın kaçırmalardan, ırza tecavüzlerden, rezilce ilişkilerden, aldatmalardan doğmuş çocuklar, düşmanın düşmandan olan çocukları. Lazara'nın kendisini acımasızca incelemekte olan Afrikalı gözlerinin içine baktı ve deneyimli bir usta inandırıcılığıyla onu yumuşatmaya çalıştı. Melezlik sözcüğü gözyaşlarını akan kanla karıştırmak anlamına gelir. Böylesine bir karışımdan ne beklenebilir? Lazara, bir ölüm sessizliğiyle onu yerine çivilemişti. Ama gece yarısından az önce kendini toparlamayı başardı ve soğuk bir öpücükle uğurladı onu. Başkan Homero'nun kendisine otele kadar eşlik etmesine razı olmadı. Ama taksi bulmasına yardım etmesini engelleyemedi. Homero, eve döndüğünde karısını öfkeden deliye dönmüş bir halde buldu. Dünyanın devrilmeyi en fazla hak etmiş başkanı o, dedi Lazara. Müthiş bir orospu çocuğu. Homero'nun onu yatıştırmak için yaptığı bütün çabalara rağmen gözlerine uyku girmeyerek korkunç bir gece geçirdiler. Lazara onun ortalığı kırıp geçiren baştan çıkarıcılığı ve damızlık erkeklik gücüyle ömründe gördüğü en yakışıklı erkeklerden biri olduğunu kabul ediyordu. Şimdiki ihtiyar ve içi geçmiş haliyle bile yatakta hala kaplan gibi olmalı, dedi. Ama Allah vergisi olan bu üstün niteliklerini kendini başka türlü gösterme sevdasıyla boşa harcamıştı. Ülkesinin en kötü başkanı olduğu lafları dayanılır gibi değildi. Dünya zevklerinden elini eteğini çekmiş pozisyona girmesi de, oysa Martinik'teki zenginliklerin yarısına sahip olduğundan emindi. İktidarı küçümsemesindeki ikiyüzlülük de çekilir şey değildi. Düşmanlarının tozunu attırmak için başkanlığa bir an için bile geri dönmek uğruna her şeyini vereceği öylesine belliydi ki. Ve bütün bunlar, diye sözünü tamamladı. Sırf bizi önünde diz çöktürmek için. Bununla eline ne geçer ki, dedi Homero. Hiç, dedi karısı. Kendini beğendirme merakı asla doyuma ulaşmayan kötü bir alışkanlık onun için. Öfkesi öyle büyüktü ki Homero yatakta ona daha fazla dayanamadı. Bir battaniyeye yasarınarak gidip geceyi salondaki divanda geçirdi. Lazara sabah karanlığında kalktı. Evde her zaman uyurken ve dolaşırken olduğu gibi çırılçıplak, hep aynı telden çalarak durmadan kendi kendine konuşuyordu. Bir an geldi, o istenmeyen akşam yemeğinin bütün izlerini sildi belleğinden. Sabah olunca ödünç aldığı şeyleri götürüp geri verdi. Yeni perdeleri eskileriyle değiştirip eşyaları yerli yerine koydu. Sonunda ev yine bir gece önceki kadar yoksul ve iddiasız olmuştu. En sonunda da o iğrenç kampanyanın bayraklarıyla flamalarını söküp çıkardı ve son bir çığlıkla hepsini fırlatıp çöp tenekesine attı. Cehennemin dibine! Akşam yemeğinden bir hafta sonra Homero, hastane kapısında kendisini bekleyen başkanla karşılaştı. Ona oteline kadar eşlik etmesi ricasıyla gelmişti. Dimdik üç kat merdiveni, kül rengi bir gökyüzüne bakan tek bir tepe penceresinin bulunduğu ve üzerine kuruması için çamaşır asılmış bir ipin boydan boya gerili olduğu çatı katına kadar çıktılar. Ayrıca odanın yarısını kaplayan iki kişilik bir yatak, basit bir iskemle, bir ibrikle portatif bir bide, bir de bulanık aynasıyla külüstür bir gardırop vardı. Başkan Homero'nun yüzündeki ifadeyi fark etmişti. Öğrencilik yıllarımı geçirdiğim aynı kovuk burası, dedi özür dilercesine. Fort de Fransa'dayken de ayırtmıştım burayı. Kadife bir torbayı açıp servetinden elinde son kalanları yatağın üzerine serdi. Değerli taşlardan değişik süsleri olan birkaç bilezik, üç sıra bir inci kolye, altın ve değerli taşlardan iki kolye daha, aziz madalyonlarıyla üç altın zincir, zümrütlü bir çift altın küpe, ayrıca bir elmaslı, bir de yakutlu küpe, iki tane kutsal eşya kutusuyla bir saç mahfazası, değerli taşlardan türlü montürlerde 11 yüzük ve belki de bir kraliçeye ait olan pırlantalı bir taç. Sonra başka bir kutudan kendi kravat iğneleriyle birlikte 3 çift gümüş, 2 çift altın kol düğmesiyle beyaz altına batırılmış bir cep saati çıkardı. Son olarak da bir ayakkabı kutusundan kendisine verilmiş olan 6 tane nişanı çıkardı. İkisi altın, biri gümüş, geri kalanlar ise tam bir süprüntüydü. Elimde kalanın hepsi bu, dedi. Hastane masraflarını karşılayabilmek için hepsini satmaktan başka çaresi yoktu. Ve Homero'nun tam bir gezilik içinde kendisine bu iyiliği yapmasını istiyordu. Ancak Homero elinde yasal faturalar olmadıkça onun bu isteğini yerine getirebileceğini sanmıyordu. Başkan bunların sömürgelerdeki büyük babasından eşine miras kalan takılar olduğunu, o büyük babaya da vaktiyle Kolombiya'daki altın madeninin hisse senetlerinden miras kaldığını anlattı. Saat, kol düğmeleri ve kravat iğneleri kendisinindi. Nişanlar ise tabii ki daha önce hiç kimsenin değildi. Kimse de böyle şeylerin faturası olabileceğini sanmıyorum, dedi. Homero boyun eğmiyordu. Bu durumda, diye fikir yürüttü başkan. Sonucuna katlanmaktan başka çarem kalmıyor. Hesaplı bir sükunetle mücevherleri toplamaya koyuldu. Beni bağışlamanızı rica ediyorum sevgili Homero. Ama dünyada yoksul bir başkanınkinden daha büyük yoksulluk olamaz. O anda Homero onun içtenliğini görerek yelkenleri suya indirdi. O gece Lazaro eve geç dönmüştü. Yemek masasının çay ışığı altında pırıl pırıl parlayan mücevherleri ta kapıdan görmüş, sanki yatağında bir akrep bulmuş gibi olmuştu. Aptallık etme bey adam dedi korkuyla. Bunların ne işi var burada? Homero'nun açıklamaları onu büsbütün huzursuz etmişti. Oturup bir kuyumcu titizliğiyle mücevherleri birer birer inceledi. Bir ara içini çekti. Bunlar bir servet olmalı. Sonunda şaşkınlığına bir çıkış yolu bulmayarak Homero'nun yüzüne baka kaldı. Hay Allah dedi. Bu adamın söylediklerinin doğru olup olmadığını insan nasıl bilebilir ki? Neden doğru olmasın dedi Homero. Daha yeni gördüm çamaşırını kendi yıkadığını ve tıpkı bizim gibi odanın içinde bir tele asarak kuruttuğunu. Pintiliğindendir dedi Lazara. Ya da yoksulluğundan dedi Homero. Lazara yeniden inceledi mücevherleri ama bu kez daha az dikkatle çünkü o da yenilgiyi kabul etmişti. Böylece ertesi sabah en iyi elbisesini giydi. Mücevherlerin gözüne en pahalı görünenlerini takıp takıştırdı. Baş parmağı da dahil olmak üzere her parmağına takabildiğince yüzük, kollarına da takabildiğince bilezik taktı ve onları satmaya çıktı. Bakalım kim Lazare Davis'ten fatura isteyecek dedi çıkarken çalımla gülerek. Fazla soru sorulmadan alım satım yapıldığını bildiği, prestijli olmaktan çok gösterişli olan, amacına en uygun mücevherciyi seçerek korku içinde ama kararlı bir tavırla içeri girdi. Şık giyimli, solgun yüzlü, sıska bir tezgahtar elini öperek tiyatrovari bir tavırla buyur etti onu ve emirlerine amade olduğunu belirtti. İçerisi aynalar ve yoğun bir aydınlatma nedeniyle gündüz ışığından daha aydınlıktı. Bütün dükkan elmastan yapılmışa benziyordu. Lazara oyunun anlaşılacağı korkusuyla satıcının yüzüne bile bakmadan dip tarafa doğru yürüdü. Adam her biri tezgah olarak kullanılan 3 tane 15. Louis stili yazı haneden birinin önünde oturması için yer gösterdi. Ve yazıhanenin üzerine tertemiz bir kumaş parçası serdi. Sonra da Lazara'nın karşısına oturarak bekledi. Size nasıl bir hizmette bulunabilirim? Lazara, yüzükleri, bilezikleri, kolyeleri, küpeleri, görünürde üzerinde taşıdığı ne varsa hepsini birer birer çıkarıp satranç taşlarını dizer gibi yazıhanenin üzerine dizmeye başladı. Dediğine göre istediği tek şey bunların gerçek değerini öğrenmekti. Kuyumcu monoklonu sol gözüne yerleştirdi ve bir hastane sessizliği içinde takıları incelemeye koyuldu. Uzun bir süre sonra incelemeyi kesmeden sordu. Nerelisiniz? Lazara böyle bir soruyu hiç beklemiyordu. Ah efendim diye içini çekti. Çok uzaklardanım. Tahmin etmiştim dedi adam. Yeniden sustu. O arada Lazara altın rengi o korkunç gözleriyle onu acımasızca inceliyordu. Kuyumcu elmaslı taca özel bir ilgi göstermiş ve onu öteki mücevherlerden ayrı bir yere koymuştu. Lazara içini çekti. Siz kusursuz bir başaksınız, dedi. Kuyumcu incelemesini kesmedi. Nereden biliyorsunuz? Halinizden, tavrınızdan, dedi Lazara. Adam işini bitirene kadar herhangi bir yorumda bulunmadı. Sonra başlangıçta gösterdiği aynı sakin tavırla ona döndü. Bütün bunlar nereden geliyor? Büyük annemden miras kaldı dedi Lazara gergin bir sesle. Geçen yıl Paramaribo'da 97 yaşında öldü. O zaman kuyumcu dosdoğru gözlerinin içine baktı. Özür dilerim dedi ama bunların tek değeri altın olarak ağırlığıdır. Tacı parmaklarının ucuyla alarak parıldaması için göz kamaştırıcı ışığın altına tuttu. Bunun dışında dedi. Bu çok eski. Belki de Mısır'dandır. Pırlantaları bu kadar berbat bir durumda olmasaydı paha biçilmez olabilirdi. Ama yine de belli bir tarihi değeri var. Buna karşılık bütün öteki takıların taşları, ametistler, zümrütler, yakutlar, opaller, istisnasız hepsi sahteydi. Hiç kuşku yok, orijinalleri iyi parçalarmış dedi kuyumcu, geri vermek için takıları toplarken. Ama bir kuşaktan öbürüne onca geçiş sırasında gerçek taşlar bir yerlerde takılıp kalmış, onların yerlerini ise şişe dipleri almış. Lazara müthiş bir mide bulantısı hissetti. Derin nefes alarak içindeki paniği bastırdı. Satıcı onu avutmaya çalıştı. Bu çok sık olur hanımefendi. Biliyorum dedi Lazara daha rahatlamış olarak. Ben de zaten bunun için elden çıkarmak istiyordum. O zaman oynanan oyunun çok ötesinde olduğunu hissetmiş ve yeniden kendi eski haline dönmüştü. Lafı daha fazla döndürüp dolaştırmadan torbadaki kol düğmelerini, cep saatini, kravat iğnelerini, altın ve gümüş nişanları ve başkanın öteki süpürüntülerini çıkarıp hepsini masanın üzerine koydu. Bunları da mı diye sordu kuyumcu. Hepsini dedi Lazara. Kendisine ödedikleri İsviçre frankları öylesine yeniydi ki, mürekkebin tazeliğinden parmakları lekelenecek diye korktu. Parayı saymadan aldı ve kuyumcu, onu karşılarken gösterdiği aynı seremonili tavırla kapıya kadar geçirdi. Lazara, tam dükkandan çıkmışken geçmesi için açtığı camlı kapıyı bırakmadan onu bir an durdurdu. Ve son bir şey hanımefendi dedi. Ben kova burcundanım. Homero ile Lazara hemen o gece parayı otele götürdüler. Bir kez daha hesapladıklarında para hala biraz eksikti. Bu yüzden başkan alyansını, köstekli saatini ve kullanmakta olduğu kol düğmeleriyle kravat iğnesini de çıkarıp yatağın üzerine koydu. Lazara yüzüğü geri verdi ona. Bu olmaz dedi. Böyle bir hatıra satılamaz. Başkan razı olarak yüzüğünü yeniden parmağına geçirdi. Lazara yelek saatini de aynı şekilde geri verdi ona. Bu da olmaz dedi. Başkan aynı fikirde değildi ama Lazara saati yerine koydu. Kimin aklına gelir İsviçre'de saat satmak? Bir tanesini sattık bile dedi başkan. Evet ama saati için değil, altını için. Bu da altın dedi başkan. Öyle dedi Lazara. Ameliyat olmasanız da olur ama saatin kaç olduğunu bilmeden yapamazsınız. Başkanın kemik çerçeveli bir başka gözlüğü daha olmasına rağmen gözlüğünün altın çerçevesini de kabul etmedi. Elindeki eşyaları şöyle bir tarttı ve kuşkulara son verecek bir tavırla ''Zaten'' dedi, ''bunlar yeterli.'' Çıkmadan önce ıslak çamaşırları ona danışmadan ipten indirip evde kurutulup ütülemek üzere alıp götürdü. Küçük motosiklete bindiler. Homer'i kullanıyordu. Lazara da arkasına oturup eline sarılmıştı. Akşamın eflatun rengi içinde sokak lambaları yeni yanmıştı. Rüzgar kalan son yaprakları dağılıp götürmüş, ağaçlar tüyleri yolunmuş fosillere benziyordu. Rondan aşağı doğru inen bir romarkörde sonuna kadar açılmış bir radyodan sokaklara bir müzik serpintisi yayılıyordu. Georges Brassens söylüyordu. Sevgilim sıkı tutun, zaman şuradan akıp geçecek. Zaman Atilla gibi bir barbar, atının geçtiği yerde aşk yeşermiyor. Homero ile Lazara şarkıyla ve sümbüllerin unutulmaz kokusuyla kendilerinden geçmiş, konuşmadan yol alıyorlardı. Az sonra Lazara uzun bir uykudan uyanmış gibi oldu. Allah kahretsin dedi. Ne? Zavallı ihtiyar dedi Lazara. Ne boktan hayat. Ertesi cuma, 7 Ekim günü, başkan 5 saat süren bir ameliyat geçirmişti ve o sırada durumu eskisi kadar belirsiz görünüyordu. Aslında tek tesellisi hayatta olduğunu bilmekti. 10 günün sonunda onu başka hastalarla paylaştığı bir odaya geçirdiler. Artık ziyaret edilebiliyordu. Çok değişmişti. Şaşkın ve çökmüş bir hali vardı. Seyrelmiş saçları yastığa şöyle bir değmekle dökülüyordu. Eski kendinden emin halinden geriye sadece ellerinin rahat hareketleri kalmıştı. İki ortopedik bastonla birlikte ilk yürüme denemesi cesaret kırıcıydı. Lazara onu gece hemşiresi masrafından kurtarmak için yanında yatıyordu. Odadaki hastalardan biri ilk geceyi ölüm korkusuyla bağırarak geçirmişti. O bitmek bilmez uykusuz geceler Lazara'nın kendini tutmak için son çabalarıyla geçti. Cenevre'ye geldiğinin 4. ayında onu taburcu etmişlerdi. Elindeki kıt paranın titiz yöneticisi olan Homero, hastane masraflarını ödemiş ve 8. kata çıkarmasına yardım edecek başka görevlilerle birlikte onu ambulansına koyup eve götürmüştü. Başkan bir türlü kabullenemediği çocukların odasına yerleşmiş ve yavaş yavaş gerçeklere geri dönmüştü. Bir asker disipliniyle rehabilitasyon çalışmalarına koyulmuştu ve artık tek bastonla yürüyebiliyordu. Ama üzerinde eski güzel giysileriyle bile aynı insan olmaktan çok uzaktı. Hem görünüm olarak hem de hali tavrıyla. Çok sert geçeceğe benzeyen ve gerçekten de yüzyılın en zorlusu olan kış mevsiminin korkusundan onu bir süre daha denetim altında tutmak isteyen doktorların ölçütlerine rağmen 13 Aralık günü Marsilya'dan yola çıkacak olan bir gemiyle geri dönmeye karar vermişti. Son dakikada para bu kadarına yetmemişti. Lazara çocukların tasarrufuna bir kez daha el atıp kocasından gizli olarak eksiğini tamamlamak istedi ama orada da tahmin ettiğinden daha azını bulabildi. O zaman Homero hastanenin hesabını tamamlayabilmek için ondan gizli olarak o paradan kullandığını itiraf etti. Pekala diye boyun eğdi Lazara. Diyelim ki o bizim en büyük oğlumuzdu. 11 Aralık günü kuvvetli bir kar fırtınası altında onu Marsilya trenine bindirdiler. Ve ancak eve döndüklerinde buldular çocukların başucu masasındaki veda mektubunu. Yine aynı yerde kendi alyansıyla birlikte ölmüş karısının satmaya hiç yeltenmediği yüzüğünü Barbara için, köstekli saatini de Lazara için bırakmıştı. O gün pazar olduğundan sırlarını keşfeden bazı Karayipli komşular, Veracruz'lu bir arp grubuyla birlikte Kornavin istasyonuna gitmişlerdi. Üzerinde hırpani paltosu, bir zamanlar Lazara'nın olan upuzun rengarenk atkısıyla başkanın soluğu kesilmişti. Ama yine de son vagonun basamağında durup insanı kamçılayan kış rüzgarının altında şapkasını sallayarak vedalaşmayı sürdürüyordu. Tren artık hızlanmaya başlamıştı ki Homero, bastonunun kendinde kaldığını fark etti. Peronun ucuna kadar koşarak başkan havada yakalasın diye bastonunu bütün gücüyle fırlattı. Ama baston tekerlekler arasına düşerek parçalandı. Bir an korkuyla kala kaldılar. Lazara'nın en son gördüğü şey asla yetişemeyeceği bastonu yakalamak için uzanmış titrek bir el ve üstü başı karlarla kaplı ihtiyarı atkısından yakalayıp boşluğa düşmekten kurtaran kondüktör oldu. Lazara gözyaşlarının ardından gülmeye çalışarak dehşet içinde kocasına doğru koştu. "Allah'ım!" diye bağırdı. "Bu adam hiçbir şeyden ölmüyor." Uzun teşekkür telgrafında bildirdiğine göre sağ salim varmıştı. Bir yıldan uzun bir süre ondan bir daha haber alınamadı. Sonunda artık onu tanımanın imkansız olduğu elle yazılmış 6 sayfalık bir mektup geldi. Ağrısı aynı eskisi kadar şiddetli ve dakik olarak geri dönmüştü. Ama o umursamamaya ve hayatını nasıl gelirse öyle yaşamaya karar vermişti. Şair Amy Sezar, sedef kalkmanı yeni bir baston hediye etmişti ona. Ama kullanmamaya kararlıydı. Et ve her türlü deniz ürününü 6 aydan beri düzenli olarak yiyordu ve günde 20 fincana kadar acı kahve içebilecek durumdaydı. Ama artık fincanın dibini okumuyordu. Çünkü tahminleri hep ters çıkıyordu. 75 yaşını bitirdiği gün o nefis Martinique romundan birkaç kadeh yuvarlamış, çok da iyi gelmişti. Sigara ise yeniden başlamıştı. Elbette ki kendini daha iyi hissetmiyordu. Ama daha kötü de değildi. Ancak mektubunun asıl amacı sadece yatağında eceliyle ölmemek gibi dar görüşlü bir kaygıdan da kaynaklansa, haklı bir dava ve her şeye layık olan vatan uğruna kendini yenilikçi bir hareketin başına geçmek üzere ülkesine geri dönme eğiliminde hissettiğini onlara bildirmekti. Bu bakımdan diye bitiriyordu mektubu. Cenevre yolculuğu Tanrı'nın bir lütfu olmuştu. Haziran 1979. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 45.